Leyla, Alexander Kavelius, 20. Ayrım. Ratko ve İbrahim. Ratko ziyaretine haber verdiğinde İbrahim'le neredeyse 2 aydır birlikteydim. Bu ziyaret kasabada gizli kalmadığı için polis merkezi de hemen haber almıştı. Bir polis müfettişi sokakta benimle konuştu. Şu Sırp Ratko Miri'nin geleceğini duydum. Ne zaman? Önümüzdeki 2 gün içinde. Neden? Haber vermedin. Kime haber vereceğim? Bize tabii. Neden? Kişisel güvenliğin için, bu vatandaşlık görevi. Bu nerede yazılı? Yakınımızda dolaşmayın. Bu Miri'yi çekip vurmaya yetkim var. O bir Sırp. Öfkeyle arkasından baktım. Ertesi gün bu polisle sokakta tekrar karşılaştım. Ona tısladım. Bunu sakın yapma. Tesadüfen bile olsa. Sanki Ratko birini öldürebilirdi. Öfkemin geçmesi uzun zaman aldı. Hangi saatte geleceğini bilmiyordum. Bir yandan geleceğine seviniyordum, öte yandan bunu hiç istemiyordum. Ona İbrahim'i nasıl açıklayacaktım? Bugüne dek ondan sadece telefonda bir kez söz edebilmiştim. Tamamen çaresizdim ve bir sinir krizinin eşiğindeydim. Kahvede içki servisi yaparken telefon çaldı. Eve gel, Ratko burada, dedi annem. Heyecanla İbrahim'e döndüm. Şimdi gidiyorum, o burada. Kayıtsızca biraz daha oturmam gerektiğini söyledi. İbrahim inançlı bir Müslümandı ve çok muhafazakar yetiştirilmişti. Tutumu, ben erkeğim ve benim sözüm geçer, ben ne dersem o olur biçimindeydi. Meyve suyunu aceleyle başıma diktim ve kalkmak istedim. Eve kadar sana eşlik edeyim diye üsteledi İbrahim. Bu benim için uygun değildi ama onu incitmek istemedim. Tam kapının önüne geldiğimiz sırada onu Ratko ile tanıştırmak isteyip istemediğimi sordu. Hiçbir şekilde diyerek yerimden sıçradım. Ama dik kafalı İbrahim hiç istifini bozmadı. O anda sesimizi duymuş olan Goran kapıyı açtı. Ne var ne yok, nasılsınız? İbrahim bu sözlerle Goran'ı bir kenara iterek kapıdan içeri daldı. Üvey babam şaşkınlıkla kenara çekildi. İbrahim'in davranışı hiç hoşuma gitmemişti. Hiç kimse onu içeri davet etmemişti. Ratko'yu bu karşılaşmadan uzak tutmayı ne kadar isterdim. Ama erkek arkadaşım çoktan mutfağa girmişti bile. Betim benzim uçmuş halde onun ardından mutfağa girdim. Ratko dostça ayağa kalkıp beni yanaklarımdan öptü. Bu İbrahim için bir şoktu. Ratko şaşkınlıkla mutfaktakilere baktı. Neden kimse bu yabancı adamı ona tanıştırmıyordu? Herkes susmuştu. İbrahim birden, ben Leyla'nın erkek arkadaşıyım diye ilan ederek mutfak bankına çöktü. Ne üzücüydü. Oracıkta ölecektim. Ratko'nun gözlerine yaşlar hücum etti. İbrahim dövüşü kazanmış bir horoz gibi davranıyordu. O anda bütün sempatim Ratko'dan yana geçmişti. Annem kahve pişirdi ve dayanılmaz sessizliği bozmak için kapları tangırdattı. Goran'a odasına kaçtı. Ellerim aşırı dediği için masayı hazırlarken tabakları düşürdüm. Bu üzgün bakışlara bir saniye daha katlanamayacaktım. Bu yüzden ayaklarıma bakıyordum. Dokunsalar ağlayacaktım. Sadece Zora'nın keyfi yerindeydi. Işıldayan gözlerle kollarını Ratko'nun boynuna dolamış, gururla cıvıldıyordu. Bu benim babam. Bu İbrahim'in hoşuna gitmemişti. Sana bir hediyem var dedi küçük çocuğa. Toz olup havaya karışmak istiyordum. İbrahim bir anda caka satarak evden çıktı. Bizler susuyorduk. Tekrar geri döndüğünde Zora'nın bir paket çikolatayla kandırmaya çalıştı. Zoran çikolatayı aldı ve doğruca Ratko'nun kucağına koştu. Buna çok sevinmiştim. Saatler geçiyor ama İbrahim'in aklına bir türlü artık bizi yalnız bırakması gerektiği gelmiyordu. Sonunda sıkıntıyla, ''Artık eve gitmeyi düşünmüyor musun?'' diye sordum ona. Neşeyle onu kapı dışarı etmek mi istediğimi sordu. ''Hayır ama gitsen iyi olacak.'' diye tısladım. Öfkeden neredeyse patlayacaktım. Nihayet İbrahim gittikten sonra Ratko ile masada bir süre daha oturdum. Felç olmuş gibiydi. Ağızlarımızı bıçak aşmıyordu. Ona ne söylemem gerektiğini bilmiyordum. Aklıma gelen her şey saçma geliyordu. Bana bir şeyler sormasını umdum ama hiçbir şey sormadı. Geceyi Goran'la birlikte benim dairemde geçirdi. İkisi böyle sözleşmişlerdi. Goran daha sonra bana anlattı. Onun ne kadar acı çektiğini hayal bile edemezsin. Bütün gece ağlamış ve 5 paket sigara içmiş. Sonra Goran'a, Leyla istediğiyle birlikte olabilir. Önemli olan onun mutlu olması. Sadece çocuğuma iyi baksın. Bana geri döneceği günün hayaliyle yaşıyorum demişti. Ertesi gün her zamankinden erken kalktım. Savruk bir şekilde makyaj yaptım ve kendime bir kahve pişirdim. Tamamen kendimle baş başaydım. Radko'nun kapıyı vurduğunu duydum. Birazdan işe gideceğimi biliyordu. Birlikte oturup yüzeysel şeylerden konuştuk. Zoran ne kadar büyümüştü ve akıllıydı. Ne güzel dişleri vardı ve bunun gibi şeyler. Radko bir gece daha B'de kalmak istiyordu. Akşam birlikte çıkıp çıkamayacağımızı sordu. Hayır dedim. Mahzun bir tavırla bunu kabul etti. İbrahim kahveye gelir gelmez nihayet evine geri döndü mü diye sordu. Onu soğuk bir tavırla hayır diyerek yanıtladım. Daha ne kadar kalacak? 2 ya da 3 gün daha dedim. Bu adama aşıktım ama bir önceki günkü baskıcı tutumunu katlanılmaz buluyordum. Radko çocuğunu ve beni görmek için çok uzaktan gelmişti. O benim hayatımı kurtarmıştı ve bu kasıntı adam onu yaralamıştı. İbrahim hep, o senin hayatını kurtarmadı diyordu. O sadece her normal insanın yapması gerekeni yaptı. Sürekli Radko'yu aşağılayan şeyler söylüyordu. Onun kıskançlıkla söylediği bu sözlere hiç tepki vermedim. O zaman ateş püskürdü. Bütün çetlikler aynı. Pislik. İlk anda bu sözleri yuttum. Erkek arkadaşımın ağzından milliyetçi sözler çıkıyordu. Bu bardağı taşıran son damla olmuştu. Öfkeden kendimden geçmiş bir halde onun sinsi ve terbiyesiz olduğunu söyledim. İbrahim gittikçe küçüldü. Bu kahveye sadece Müslümanlar geliyor ama çetliklerden daha kötü davranıyorlar diyerek ateş püskürdüm. O gün kahveyi her zamankinden daha erken terk ettim. Radko ile konuşmak için kendime biraz zaman ayırmak istiyordum. Küçük köprünün üzerinde Radko ve üvey babamla karşılaştım. Bir birahaneye gitmek istiyorlardı. Sizinle gelebilir miyim diye sordum. Radko rahatlamış bir tavırla gülümsedi. Bir sıraya oturur oturmaz Goran fark ettirmeden yanımızdan ayrıldı. Uzun bir akşam oldu, çok ağladık. Ve Radko'ya her şeyi anlattım. Neredeyse her şeyi. İbrahim'le ilgili beni suçlamadı ama sürekli olarak geri dönmem için üsteledi. Bunun benim için imkansız olduğunu ona açıkladım. Benim hırçın tavrımı artık anlamalıydı. Bana tecavüz edenlerin de büyük olasılıkla benimle aynı dükkana gittiği bir ülkede nasıl yaşayabilirdim? Radko'ya terapiden önce içinde bulunduğum ruhsal durumu anlatmaya çalıştım ve toplama kampından sonra bir evde yaşadığımdan söz ettim. Bir adam beni orada başkasına vermişti. Ayrıntılara girmedim. Ama onun gerçekten neler olduğunu anlayacak kadar akıllı olduğunu sanıyordum. Kelimeler ağzımdan dökülürken Radko bana sarılmıştı. Sanırım, ama artık bunu hatırlayamıyorum. Meyhanedeki müzisyen eski halk şarkıları söylüyordu. Radko gözyaşları için özür diledi. Bunun suçlusu müzikti. Ertesi gün arabasıyla beni kahvenin önüne bıraktı. Çalıştığım yeri görmek için benimle içeri girmek istedi. Barda ona bir kahve servisi yaptım. Bir kez daha deneyelim diyerek bana rahat vermiyordu. O sırada içeri İbrahim girdi. Bizi görür görmez geri döndü ve oradan çıkıp gitti. Radko, bu adamı seviyor musun diye sordu. Ona aşık olduğumu ama onu sevip sevmediğimi bilmediğimi söyledim. Radko coşkuyla konuştu. Birlikte yaşasanız ya da evlenseniz bile seni benim sevdiğim kadar sevmeyecek. Çünkü kimse seni benim kadar iyi anlayamaz. Başka çocukların olsa bile her zaman bana geri dönebilirsin. Seni hep bekleyeceğim. Günün birinde tekrar birlikte olacağız. Zamanın benim için hiçbir önemi yok. Sonra çabucak sigarasını söndürdü ve ceketini omzuna attı. Onu arabasına kadar geçirdim. Radko camı indirdi ve bana son kez sordu. Oğlumuzu alıp birlikte eve dönelim. Hayır dedim ona. Göğüs geçirerek arabayı çalıştırdı. Üzgün bir halde ardından baktım. İbrahim'le o gün tek kelime konuşmadım. Daha sonraki günler kahve boşalır boşalmaz kavga etmeye başladık. En azından kıskandığını kabul etti. Seni bu adam yüzünden kaybetmek istemiyorum diye homurdanıyordu. Sevgi. Kahvenin sahibi iflas etti. Tekrar işsizdim. Yaşlı sarhoş aylardır maaşının geri kalanını hemen alacaksın diye beni oyalıyordu. Ama bütün varlığını kaybetti. Bugüne dek bahşişlerimle bir dereceye kadar idare etmiştik. Ama şimdi bıçak kemiğe yeniden dayanmıştı. Hayatım renksizleşti. İbrahim'le ilişkimi çeşitli nedenler yüzünden bitirdim. Beni hiç anlamıyordu. Buluştuğumuz zamanlar her seferinde Zoran'ı da getirmemi istiyordu. Ama bu bana uygun gelmiyordu. Onun doğru adam olduğundan %100 emin olmadan Çocuğumu ona alıştırmak istemiyordum. İbrahim incinerek yakınıyordu. Senin başka planların var. Bu doğru değildi. Ben sadece çocuğumun günün birinde benim hakkımda kötü düşünmesini istemiyordum. İleride annem babamla birlikte yaşayamadı. Başka başka amcalarla arkadaşlık etti. Ama onlarla da birlikte olmak istemedi diye düşünebilirdi. İbrahim, sen Muratko'yu seviyorsun diyordu. Konuşmalarımız genellikle böyle sona eriyordu. Son buluşmamızda İbrahim beni akşam dışarı çıkarmıştı. Gittiğimiz restoran tıklım tıklımdı ve herkes beni tepeden tırnağa süzüyordu. Bu beni huzursuz etmişti. İbrahim'e, burada kendimi iyi hissetmiyorum diye fısıldadım. Beni anlamadığını söyledi. Söz konusu olan o şehirdeki en pahalı ve güzel restorandı. Yoksa insanlardan korkuyor musun diye sordu. Hayır diye karşılık verdim. Ama insanların daha az olduğu bir yere gitmek istiyorum. Bu İbrahim'in hoşuna gitmemişti ama razı oldu. Bütün gece boyunca gittiğimiz yerin ne kadar küçük ve ucuz bir yer olduğu konusunda söylenip durdu. Sabrım taşmıştı. Hemen eve gitmek istiyorum dedim. Sonra İbrahim'le ilgili hoşuma gitmeyen birkaç şey daha öğrendim. Birçokları gibi o da savaştan sonra profesyonel kumara başlamıştı ve büyük çapta kağıt oyunları organize ediyordu. Bu arada sık sık sahtekarlıklar gündeme geliyordu. Şimdi neden İbrahim'in bu kadar çok parası olduğunu anlamıştım. Bundan ona söz ettiğimde benimle açık konuştu. Yine de ona güvendiğimi düşünüyordu. İlişkimiz bittiğinde kendimi çok üzgün hissettim. Ama inatçı birim. Biriyle artık konuşmamaya karar verdiğimde bundan vazgeçmiyorum. Bana ne kadar acı verse de. İbrahim kapı zilini çalıp sık sık beni aşağı çağırdı ama her seferinde ona bağırdım. Artık buna zahmet etme. Sonra banyoya gidip ağlıyordum. Her şeyin yeniden başlayacağından endişeliydim. Bu yüzden onun yolundan çekilmek en iyisi. Kendimi çok kötü hissettiğimde Medika'daki Yasemin'i arıyorum. Bana her zaman kulak veriyor. Onunla yaptığımız konuşmalardan sonra tamamen normal bir hayat için büyük bir özlem duyuyorum. Diğer gençler gibi tekrar diskoya gitmek isterdim. Ama orada ne yapacağım? Nasıl olsa orada da açık alan korkusu çekeceğim. Uzun zaman hapis kalmıştım. Orada paniğe kapıldığım için tuvalete gidip uzun süre kapıyı arkamdan kilitleyemem. Ayrıca elimin altında sürekli bir bardak su bulundurmadan yapamıyorum. Bu neredeyse sürekli susuz bırakılmış olmanın getirdiği bir sonuç. Ayrıca diskodaki herkes arkamdan konuşacak. Şuna bak, çocuğu olduğu halde gelip burada dans ediyor. İnsanlar burada böyle düşünüyor. Bu şehri terk etmem gerek. Küçük bir evim olsun isterdim, gürültüden uzakta. B ölü bir şehir. Savaştan sonra bir şeyler değişti. Arada sırada Amerikalı IFOR askerleri sokaklarda dolaşıyor. Dipnot. IFOR, International Fellowship of Reconciliation, Uluslararası Barış Birliği. Şehirde hemen hemen hiç Sırp kalmadı. Yakında bir Hırvat okulu açılacak. Kız kardeşim Goran'a bütün arkadaşları bu yeni okula gitmek istedikleri için birkaç gün önce okuldan eve tamamen perişan bir halde geldi. Zavallı çocuk, Hırvat bir baba ve Müslüman bir anneye sahip olduğu için nereye ait olduğunu bilemiyor. Annesine ben kimim diye sordu. Annem de yanıtladı. Sen Goran'asın. Bosnalıların, Hırvatların ve Sırpların sürekli birbirlerini suçlamalarıyla ilgilenmiyoruz. Hayatımızın kırık parçalarını bir araya getirmekle meşgulüz. İşsizlik günlük hayata yeniden geri döndü. Şu sıralar dükkanlarda deftere yazdırıyoruz. Akşamları bazen televizyon izliyoruz ya da konuklar geliyor. Bu aralar komedi bile izleyip gülebiliyoruz. Yine mutfağımızda küçük bir parti düzenlediğimizde bunun keyfini çıkartıyorum ve yalnız kalmak istediğimde doğruca daireme çekiliyorum. Küçük de olsa birçok ilerleme kaydettim. Gündüzleri düzenli olarak zor anda gezintiye çıkıyorum ama alışılmış güzergahlarımızın dışına isteksizce çıkıyorum. Kasvetli ruh haline büründüğüm zamanlarda kendimi toplum tarafından terk edilmiş hissediyorum. Sadece çocuğum bana yaşama sevinci veriyor. Zoran büyüdüğünde ona geçmişimle ilgili her şeyi anlatacağım. Ama onda intikam duyguları uyandırmadan. Rahmimdeki ağrılar hala başıma bela. Umarım hayati bir tehlikesi yoktur. Regl durumum da düzensiz. Doktora gitmekten çekiniyorum. Ama bütün bu ağrılar ve depresif ruh halleri dışında hala bu dünyada olmaktan mutluyum. Sloganım şu: hayatın sana sunduğu bütün nimetleri al. hep büyük bir optimistim. Bu var olmayı kolaylaştırıyor. Yakın zamanda Ratko beni tekrar ziyarete geldi. Akşam beni dışarı çıkarttı. Zoran dünyadaki en iyi çocuk diyerek ona küçük çocuğumuzdan söz ettim. O da karşılık verdi. Neden çocuğumuz anne babasıyla birlikte büyümesin? Babası kötü bir insan değil ki. Bunu tabii ki biliyordum. Bu nedenle bu düşüncesi beni çok yaraladı. Restoranda bir müzik grubu çalıyordu. Ratko bir şarkı istedi. Bir kez daha denemek için bana elini ver. Sırbistan'a gel. Bana yalvardı ama geri dönüş yok. Ne orada ne de burada yaşayabiliriz. Buradan çok uzaklara gitmemiz gerek. Çünkü bu ülkede bir gelecek yok. Dünyanın herhangi bir yerinde her şey daha iyi olacak. Herhalde kimse beni Ratko kadar sevemez. Ben de onu seviyor muyum? Bunu yapacak durumda mıyım bilmiyorum. Belki onu başka bir anlamda seviyorum. Ratko'yu düşünmediğim bir günüm bile yok. Yatağa girerken her seferinde onun için dua ediyorum. Herhalde sevgi bu. Bilmiyorum. Eskiden aradığında benim için fark etmezdi. Şimdi bunun için seviniyorum. Belki de sevgi bu. Eğer gerçekten günün birinde bir arada yaşamaya karar verirsek, ona hakkımdaki bütün gerçeği anlatacağım. Belki o zaman birbirimizi sevebiliriz. Son söz. Kosova'da toplu tecavüz. Bu Kosova Savaşı'ndaki manşetlerden biriydi. Yine sayısız kadına şiddet uygulanmıştı. Üstelik eski Bosna'da aynı suçu işleyenlerin büyük bir bölümü tarafından. Yeniden dünya çapında büyük protesto çığlıkları yükselmiş ama çabucak sönmüştü. O anda kendime Bosna'da şiddet gören kadınlara ne olduğu sorusunu sordum. Bu kurbanlar nasıl yaşıyorlardı? Onlara kim yardım etmişti? Çevrelerindeki her şey sessizliğe bürünmüştü. Tecavüz kampı. Tüyleri diken diken eden ama aynı zamanda soyut kalan, hayal edilemeyen bir kelime. Yugoslavya Savaşı sırasında 10 bin, hatta belki de daha fazla kadına, ailelerini aşağılamak ve yok etmek adına şiddet uygulandı ve işkence edildi. Her bir kadının tek başına yaşadığı türlü kabuslar bu kelimenin ardında yok oluyor. Tecavüz, benzine ve cephaneye mal olmayan bir savaş stratejisi. Şüphesiz her savaşta tecavüzler yaşandı ve yaşanacak. Ama Balkanlarda olan yeni bir şey vardı. Toplu tecavüzler politikanın bir parçasıydı. Sistematik eziyetin yöntemleri vardı. Geriye kalansa ruhsal ve bedensel sakatlıklardı. Bugünkü hayatları hakkında konuşmaya hazır olan kadınlar arasında yaptığım araştırmada bir suskunluk duvarına toslamıştım. Uzman çevrelerden hiçbir kadının kendi isteğiyle açıklama yapmayacağını duymuştum. Çünkü bugünkü yaşam dünle ayrılmaz bir biçimde bağlıydı. Travma geçirmiş kadınlarla çalışan psikologlar da bu konudan vazgeçmemi önerdiler. Kurbanlar suskunlukla doğmuşlardı. Kadınların sadece üçte biri hala duygusal tepki verecek durumdaydı. Çoğu kendileri hakkında konuşma becerisini kaybetmişti. Olanları üçüncü kişiden söz eder gibi anlatıyorlardı. Artık kimse adalete inanmıyordu. Çünkü suçlular hala ellerini kollarını sallayarak dolaşıyordu. Kadınların çoğu sessizce acı çekiyordu. Unutulmuşlardı. Birkaç hafta sonra Saraybosna'da savaş kurbanları ile ilişkide olan bir kuruma rastladım. Bosna Hersek Federasyonu Savaş Esirleri Derneği. Bu derneğin yardımıyla 2000 Mart'ında Den Haag Mahkemesi'ne tanıklık yapmak isteyen şiddete maruz kalmış birçok kadınla temasa geçtim. Medeni cesareti olan kadınlar, inanılmaz işkenceler yaşamış güçlü kişilikler. Konuşmalarda bahsettikleri şiddet akıl almaz boyuttaydı. Kadınlar, kasıtlı hamile bırakmalardan, genital organlara elektroşok uygulamaya ya da karnı burnunda kadınlara tecavüz ederek birçok şey anlattılar. Bazıları kendi kızların ölümünü izlemek zorunda kalmışlardı. Bütün aileler tecavüz nedeniyle mahvolmuştu. Savaş Esirleri Derneği bana kurtulanların içinde intihar oranlarının son derece yüksek olduğunu söyledi. Kocası ya da ailesi tarafından terk edilme korkusundan bugüne dek susmuşlardı. Çoğu sakinleştirici hap bağımlısıydı. Çok az kurban tıbbi ve psikolojik yardım alabilmişti. Kadınların çoğu mülteci evlerine yalnız yaşamaya terk edilmişlerdi. İşlerini kemiren korku ve sefillik içinde, çocuklarıyla birlikte. Bu kadınların içinde Leyla da vardı. O en genciydi ve başkaydı. kapalmıyordu ve sakin görünüyordu. Neredeyse kayıtsızdı. Medica'nın terapi yardımı projesi sayesinde tekrar gülmeyi ve konuşmayı öğrenmiş olan bir kızdı. Bununla birlikte bir mucize gerçekleşmişti. Leyla aşık olmuştu. O bütün bu dehşetten sonra umut veren bir kızdı. Ama içinde duygusal fırtınalar esiyordu. İlk buluşmamızda, bir röportaj çerçevesinde, bütün hapis arkadaşların içinde bu durumu en iyi atlatan kişi olduğunu söyledi. Daha sonra Leyla'nın dehşetin adını anmak için hala gücü olmadığı ortaya çıktı. İşim bittikten sonra onun hikayesi aklımdan hiç çıkmadı. 24 yaşındaki bu kızın cesareti ve direnci beni büyülemişti. Toplumun ilgisizliğine öfke duyuyordum. Leyla sonraki görüşmelerde birkaç şeyi karma karışık anlattı. Bazı şeyleri kararsızlıkla geçiştirdi ya da hiçbir şekilde açıklamadı. Yaşanmış olayları yumuşatmaya çalışıyordu. Aynı zamanda tercüman olarak da hizmet veren bir psikoloğun desteğiyle günlerce süren konuşmalardan sonra parçaları özenle bir araya getirdik. Leyla'nın annesinin onun hayatında nasıl büyük bir rol oynadığı da açıkça belli oldu. Onun sevgisi kızı için bütün kayıp yıllar boyunca beslendiği bir gıda olmuştu. Bu genç kızın kaderi, Balkanlardaki savaşın çılgınlığını yansıtıyordu. Herkes suçluydu. Müslüman, Sırp ya da Hırvat olsun fark etmiyordu. Ama kötülerin içinde iyiler de vardı. Haksızlık unutulmamalı diyor Leyla. Bunu derken küçük oğlu Zoran'ı sıkıca göğsüne bastırıyor. Çocuğuna da günün birinde gerçeği söyleyecek. Ama onda intikam duyguları uyandırmadan. Bu cesur anne bastırmak istediği sahneleri hafızasına çağırırken, her seferinde ölüm korkusunu tekrar hissetse de, dehşetin bir yüzünün olması ve hayatını mahveden adamların sonunda ele geçirilip cezalandırılması için hikayesini bu kitapta ve 2000 yılının ilk baharında Den Haag'daki Uluslararası Yüksek Mahkeme önünde anlatmak istiyor. Den Haag'a giden yol inanılmaz yorucu. Kadınlar çapraz sorguya psikolojik destek almaksızın katlanmak zorundalar. Çoğu sorgunun baskısı altında bayılıyor. Ayrıntılı bilgi vermek ve bu arada bütün dehşeti tekrar tekrar yaşamak zorundalar. Bu arada hatırlayamadıkları bir şey olduğunda ki geçirilen bunca travmadan sonra bu çok sık oluyor, mahkeme önündeki tanıklıkları geçersiz oluyor. Kadınlar tanıklıklarından sonra intikam saldırılarına karşı korunmasız kalıyorlar. Leyla 1999 Ekim'inde Saraybosna'da da İvuz Begi aleyhine açılan davada baş tanık olarak ifade vermeye gönüllü oldu. Bu adam Fikret Abdi'nin baş cirçeflerinden ve aylarca kapatıldığı toplama kampının komutanlarından biriydi. Birçok cinayet ve tecavüzden sorumlu olduğu iddia ediliyordu. Leyla ile birlikte başka kadınlar da ortaya çıktı. Kadın avukatı müvekkili Begi'nin bütün suçlarını inkar etti. Kadınlar yeniden kendilerini suçlu hissettiler. Leyla dava başladığından bu yana birçok ölüm tehdidi aldı. 24 saat polis korumasına karşın evinin arkasına saklanan meçhul birinin saldırısına uğradı. Bir komşusu genç kadının çığlıklarını duydu ve böylece daha kötü bir olayın önüne geçildi. Leyla Den Haag'daki mahkemeye baş tanık olarak çıkabilecek gücü bulabileceğinden hala emin değil. Suskunluğa büründü. Alexander Cavelius. 20. ayrımın sonu, sayfa 279. Kitabın seslendirmesi burada sona erdi. Kitabın adı Leyla. Yazan Alexander Cavelius. Seslendiren Ferda Kutal. Seslendirme bitiş tarihi 30 Ocak 2014.